Cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu hafta programımızı bir Sezen Aksu klasiğiyle açtık. Geri Dön.
Evet, bu hafta vizyona giren yeni filmlerden Crossing, Geçiş filminde kullanılan şarkılardan biriydi. Zaten bol şarkılı, müzikli bir film. Sezen Aksu'nun bu şarkısı da oldukça önemli bir yere sahip filmde. Birazdan haftanın vizyon filmlerini konuşurken Crossing'i de daha uzun konuşacağız zaten.
Evet, hatta Crossing'le başlayalım. Sezen Aksu kullanımından da anlayabileceğiniz üzere ve muhtemelen duymuş olduğunuz üzere İstanbul'da geçiyor filmin çoğu. Levan Akın And Then We Danced ile ilk filmiyle çok adını duyurmuştu. Pek çok ödüller, adaylıklar, Oscar adaylıkları gayet iyi karşılandı. Gürcistanlı yeni bir yönetmen olarak. İkinci filminde de filmin dediğimiz gibi hikayenin her ne kadar Batum'da başlasa da çoğu İstanbul'da geçiyor. Başrollerden...
Evet, Gürcü bir yönetmen ama hani bir taraftan da ilk filmi And Then We Danced'i de hani aslında İsveç filmi olarak aday adayıydı. Onu da hatırlatmak isterim.
Evet, Gürcistan pek sahip çıkmamıştı filme eşcinsel karakterler
nedeniyle. Zorlandılar ülkede.
Filmin başrollerinde Mzia Arabuli, Lukas Kankava ve Deniz Dumanlı yer alıyor. Batum'da başlıyor hikaye. Emekli öğretmen Lia uzun süredir kayıp olan yeğenini bulmaya karar veriyor. Daha doğrusu işte yeğeninin annesi, kendi kız kardeşi ölmüş ve son ona söz olarak da çocuğunu bulacağını söylemiş bir şekilde. O yüzden de böyle bir vicdani sorumluluğu var. Kasabadaki genç bir oğlan tanıdığını bulabileceğini iddia ediyor. İstanbul'a gitmiş olacağını söylüyor ve yola çıkıyorlar Batum'dan. Zaten hani sınıra da çok yakın oturuyorlar. Oradan da otobüs derken İstanbul'da buluyoruz kendimizi. Ama hani İstanbul büyük bir şehir ve biri bulunmak istemediğinde onu bulmak çok da kolay olmayabiliyor. Böyle bir İstanbul'da kendilerini birbirlerini tanımaya dönüşüyor iş. Yolları bir trans hakları savunucusu avukatla kesişiyor. Filmin bir kısmı da Türkçe haliyle şehrin arka sokaklarında geziyoruz. Ama o arka sokaklar hala var mı? Ben ondan çok emin olamadım. Bana böyle çok 2000'ler ortası, taş çatlasa 2011-12'ye kadar geçen dönemden bir film gibi geldi. Hatta Fatih Akın'ın İstanbul'una çok benzettim. Hem Crossing the Bridge hem Duvara Karşı olmak üzere. Evet, yani kötü bir film değil.
Gibi hissediyor insan kendisini. Böyle biraz geçmişte kalmış bir zamanda geçiyor gibi.
Evet, yani dışarıdan bir yönetmenin gözüyle İstanbul bana zaten ilginç geliyor ama bunun böyle bir farklı bir dönemdenmiş gibi olması biraz şaşırtıcı geldi. Bir yandan da çok şaşırtıcı değil çünkü şu andaki fazla sterilize ve belki o dönem kadar heyecan vermeyecek bir İstanbul. Film bu arada Berlin'in Panorama bölümünde premierini yaptı. Orada Teddy ödüllerinde, Queer ödüllerde jüri ödülünü kazandı. Aranan yeğen Tekla trans bir karakter. Bunu zaten filmin başından öğreniyoruz. O açıdan aslında hani evrimin kimliği, Türkiye'deki translarla gelen Gürcülerin kurduğu ilişki açısından o yönleri bence filmin güçlü tarafları zaten. Yoksa hani çok özgün bir hikaye olduğunu söyleyemeyeceğiz böyle bir kayıp akraba arama meselesinin. Ama dediğimiz gibi yılın yine de ilgi çekebilecek filmlerinden.
Evet, böyle daha klasik anlamda bir yol filmi gibiydi. Hani birini ararken onun peşine düşen Levan Akın'la 1979 doğumlu bir yönetmen. Henüz 44, 43 yaş, yani 45 yaşında diyebiliriz. 44 yaşında ve Türkiye ile olan ilişkisi aslında böyle çok dışarılıklı bir göz gibi de dememek lazım. Burada hiç soru cevap yapma fırsatı buldu mu bilmiyorum. Buldu galiba festival zamanı. Türkçesi de fena değil. Yani Türkiye'yi popüler kültür, özellikle Türk popüler müziğini bu kadar iyi biliyor olma sebeplerinden biri de, yanlış hatırlamıyorsam, kendisiyle ilk geldiğinde bu And Then We Danced filmiyle Ayvalık'ta tanışmıştık. Bir halası ya da teyzesi olduğundan bahsetmişti. Karadeniz'de Samsun gibi bir ilde yaşayan. Dolayısıyla kendi böyle çocukluğunda, ilk gençliğinde gelip Türkiye'de kalmışlığı var. Türkçe öğrenmişliği ve Türkiye popüler kültürüne, pop müziğine hani aşinalığı, ve o aslında çok seviyor. Çok büyük bir Sezen Aksu sever zaten. Dolayısıyla hani böyle çok dışarıdan da dememek lazım.
Fatih
Onu
Akın'la
biraz...
niye benzettiğim giderek daha belli oluyor. Böyle hem hani bir bağlantısı var, hem gençliğinde daha önceki bir dönemi burada geçirmiş falan.
Öyle bir yolunun kesişmişliği ve hani Türkiye'ye böyle bir gönül bağı, Türkiye'de popüler kültüre dair de böyle bir farkındalığı olan biri. Ve hep Türkiye'de de bir film çekmek istiyorum, bir projem var diyordu o zaman da. İşte artık hani Crossing geçişte bu film olarak bugün itibariyle vizyonda izleyicileriyle buluşmak için. Böyle birazcık nostaljik bir his yaratıyor, onu diyebiliriz. Hani farklı olmak üzerine genel olarak uzun süredir bu tarz filmlerde yapılmıyordu. Biraz da yani sanki hakikaten, değil mi? Daha böyle 90'ların sonu, 2000'lerin başında anlatılan hikayeleri. Aradan yıllar geçiyor ama bu hikayeler yine de anlamlı kalıyor bir taraftan da.
Evet, bu hafta bir dizi korku gerilim filmi var. Farklı coğrafyalardan. Hatta aslında haftanın diğer ilgi çekecek filmlerinin bir kısmı da bu türden. Mesela Late Night with the Devil, Şeytanla Bir Gece. Bu senenin sürpriz filmlerinden oldu bu, South by Southwest'te.
Herhalde bu zaten sanıyorum bu hafta.
Evet, Şeytanla Bir Gece... Adı bence kendisinden daha korkutucu biraz bu arada. Cameron Cairns ve Colin Cairns kardeşler yönetmiş. Başrollerde de David Dastmalchian, Laura Gordon ve Ian Bliss yer alıyorlar. 1977'de bir gece şovunda geçiyor Amerika'da. İşte reytingler önemli, reytingler kötüye gidiyor derken Cadılar Bayramı gecesinde özel bir konuk çağırıyor programın sunucusu Jack Delroy ve de şeytan davet ediyor programa. İçine şeytan girmiş bir kız daha doğrusu. Tam da işte şeytanın filmin Exorcist'in yapıldığından birkaç sene sonra, tam hem o dönem hem Network'ten sanırım bir sene sonrasında geçiyor. Network şebeke olarak geçer işte. Amerikan televizyon kültürü üzerine hala son derece geçerli ve işte bu dikkat ekonomisi, şöhret kültürü, yayıncılık, küreselleşme vesaire üzerine, bence onun üzerine zaten film gelmedi. Bütün onları alıp böyle bir ortaya karıştırıyor ve South by Southwest'te yaptı premierini. Ardından bütün galiba korku ve fantastik film festivallerini gezdi. Sitges'te en iyi senaryo ödülünü aldı. Stephen King bile beğendiğine dair tweet atmış.
Önemli bir kriter bence.
Evet.
Ama
Bana biraz şey de...
oyunu da seviyorum. Sevdiği her şeyi, başka yazarları, kitapları, filmleri
Evet.
çok severek anlatıyor, paylaşıyor. O beğendiyse vardır bir numarası.
Bana böyle biraz King of Comedy'yi de hatırlattı fragmandan. Hani o 70'ler şöhretin karanlık yüzü falan gibi şeylerle. Kore'den de gerilim filmimiz var. Bu sefer şamanlar var. İşte cenazeler var. Pamyo orijinal adı Exhuma diye geçiyor bizde. Jae Hyun Jang yönetmiş. Başrollerde Kim Go Eun, Lee Do Hyun ve Choi Min Sik var ki kendisini Old Boy olarak biliyoruz. Burada da paranormal bir takım olaylar sonrasında zengin bir aile çocuklarını kurtarmak için genç şamanlardan yardım istiyor. İki şaman ve gerçek şamanlarla beraber çalışmışlar. Gerçek ayinler falan yapmışlar. Berlin'de o da premierini yaptı. Kore'nin kendi ödüllerinde 8 adaylığı vardı filmin. Bunlardan en iyi yönetmen, kadın oyuncu, yeni erkek oyuncu ve en iyi sanat ödülünü aldı. Özellikle böyle Uzak Doğu, Kore, Japon korku gerilim filmlerini sevenler için bu hafta o da var. Ve korku filmleri uluslararası devam ediyor. Şey gibi hissediyorum biraz. Acaba tarihleri karıştırdım ve Cadılar Bayramı'na mı denk geldik diye. Çünkü Amerika'dan da bir korku filmi var, Kara Ayin. Yani Şeytanla Bir Gece de öyle. Ama bu iyice düşük bütçelilerden. Bizde de Türkçe dublajda oynayacak ve bizden başka pek bir yerde gösterime girmiyor yine. From Black orijinal adı. Thomas Marquez'e yönetmiş. Anna Camp, John Ailes, Jennifer Lafleur başrollerde. Bu da aslında bizimkileri biraz hatırlatıyor bu şey yönüyle. Genç bir kadın oğlunu 5 yıl önce kaybetmiş ve kendini suçluyor. Hani bizim korku filmlerinde de bir annelik meselesi oluyor ya hep. Kürtaj, bebek, işte hamilelik, küçük çocuk falan. Burada onun Amerikan tarafı var. Oğlunu geri çağırmak istiyor, bir ayine katılıyor ama biliyoruz ki bu ayinler olmuyor yani.
Yani evet. Çok
Evet.
zorlamamak lazım. Ama bitmiyor değil mi
Bitmiyor,
korkularla?
bitmiyor. Bir de cin filmi var ama bu sefer cin filmi Endonezya'dan geliyor.
Vaa, yerli cinler yetmedi. Endonezya cini mi getirmişiz?
Evet, Mısır'dan aile komedisi ve Endonezya'dan cin filmi geliyor artık. İblis Dalam Darah. Bize Baba Cin diye çevirmişler. Çok karıştırmayalım seyircinin aklını. Cin filmi işte, gelin izleyin anlamıyla herhalde. Yani Sukarya yönetmiş. Başrollerde Michelle Joan, Rice Randa ve Kat Ashifa yer alıyor. IMDb'deki özette işte şeytanın eline geçirdiği bir karakterden bahsediyor ama sonuçta Endonezya'da ağırlıklı Müslüman bir ülke. Muhtemelen cindir o. IMDb'ye İngilizcesi anlaşılsın diye şeytan falan yazmışlardır diye tahmin ediyorum. Evet, bu sefer de cinler Endonezya'da diyerek özetleyebiliriz sanırım.
Evet, bu hafta yani yerli filmlerde de pek umut yok diyebilir miyiz?
Evet, yerli cin filmi olmasa da çeşitli yerli filmler var. Biri daha aksiyon gerilim, Turbo adında. Cem Özüduru yönetmiş. Dört arkadaş bir asker uğurlaması için bu turbolaştırılmış bir şahin alıyorlar. Gece boyunca gerilim giderek artıyor. Biraz bana Barda hissi verdi bu erkeklik meselelerinden. Başrollerde Tanju Bilir, Burak Can Doğan, Umut Can Çetinkaya, Lorin Merhat yer alıyorlar. Bir korku gerilim var. Mendebur, Ali Aslan yönetmiş. Aslı Bekiroğlu, Ahmet Kaya Kesen, Cem Özer ve Selahattin Taşdoğan başrollerde. Altı üniversite arkadaşı yıllar sonra bir araya gelip Malatya'da kampa gidiyorlar. Kampta başlarına gelen korkunç olaylar işte. Yani bir grup arkadaş kampa gidince böyle oluyor filmlerde.
Yani
Biliyoruz. Bu
bir
hafta
grup
kaç
üniversiteye
tane
başlayan organizasyonlardan uzak durmak lazım.
yine benzeri bir orman evine yerleşmek mesela. O da karanlıktan kaçış. Tolga Toga yönetmiş. Saygın Soysal, Tuvana Türkay, Serhat Teoman başrollerde. Gazeteci şehirden kaçıp bir işte dağ başında bir eve yerleşiyor bunalım halinde. Ama bir kaza sonucu bir kadınla yolları kesişiyor. Kadının amnezisi var ama peşinde adamlar var. Böyle bir macera, gerilim, bir takım sırlar. Bir de haftanın dramı var. The Hope adıyla duyuruluyor. Umut ama bir yandan filmin Türkçe adı ama daha çok The Hope olarak geçiyor.
Aa, Amerikalı karakter var filmde.
Evet, Amerikalı karakter var. Yönetmen Servet Aksoy, başrollerde Mehmet Ali Erbil, Gizem Denizci, Alix Kermes ve Vilma Elles yer alıyorlar. Mehmet Ali Erbil'in canlandırdığı Adil adlı bir yazar, Alzheimer teşhisi konuyor. Bir yandan kızı var, ona bakmaya çalışan, bir yandan eskiden aşk yaşadığı Dina adlı bir editör, bir emanet işte beraber çevirdikleri bir şey ya da beraber yazdıkları bir kitabın taslaklarını kızına veriyor, Türkiye'ye yolluyor.
Mehmet Ali
Ah.
Erbil mi canlandırıyor bu karakteri?
Öyle.
Yani peki diyebiliyorum
Evet.
sadece.
Ya
Henüz
çok heyecanlı anlatamıyorum.
filmin tretmanına ikna olamadım ama çekilmiş, yapılmış, yapılmışı var diyorsun. Hayırlı
Evet.
olsun. Bir de animasyonumuz var bu hafta. Ben ondan bahsetmek istiyorum birazcık. The Garfield Movie. Pek sevdiğimiz çizgi karakter Garfield. Beyaz perdeye geri dönüyor. Aslında ilk filmin de 20. yılı değil mi?
Evet, daha önce oyuncularla çekilmişti. Ondan önce de televizyona yapılmış Garfield. Zaten ondan önce de çizgi kahraman olarak biliyorduk. İşte Garfield, yanında yaşadığı insan John, onun evlat
İnsanı.
edindiği diyelim, sahip edindiği, sahip de olmaz da ev sahibi edindiği. Peşinde her zaman sadık köpek arkadaşı o diye ama bu sefer babası da giriyor işin içine. Babası da biraz kötü kedi Şerafettin tarzında böyle sokaklardan gelen bir karakter. Orijinal seslendirmede çok iddialı isimler var. Chris Pratt, Samuel Jackson, Hannah Waddingham, Ving Rhames gibi. Ama bizde dublajlı girecek gösterime. Ve de maalesef kimlerin seslendirdikleri bültenlerde yazmıyor genelde olduğu gibi.
Dinleyicilerimiz için bu hafta vizyonda Garfield'ın yeni filmi var diyebiliriz. Bunlar da vizyon filmlerimiz aslında. Onları da böylece hızlıca üzerinden geçmiş olduk. Bir takım alternatif gösterimlerimiz de var.
Evet, gelecek hafta başlayacak aslında ama şimdiden duyuralım. İstanbul Modern'in Top 5, Top 5 adlı bir gösterimi var. 8, 9 ve 13 Haziran günlerinde 2023'e damgasını vuran 5 hit film. Görmediyseniz hakikaten bir kısmı sinemalarda oynadı, bir kısmı oynamadı da. Gelecek cuma, yani filmleri söyleyelim biz, programı Modern'in sitesinde bulabilirsiniz. Bir Skandalın Peşinde, Todd Haynes'in May December. Geçen senenin ikimizin de belki de en sevdiği filmi olan The Zone of Interest, ilgi alanı Jonathan Glazer'ın filmi. Çocuk ve Balıkçıl, The Boy and the Heron, Miyazaki'nin son filmi. Dolunay Katilleri, Killers of the Flower Moon, Scorsese'den. Bir de Yeşim'in çok beğendiği ve Mubi'de oynamaya başlayan ama salonlarımıza hiç gelmemiş olan ve bu fırsatla belki sinemada izleyebilecek olduğunuz Romanya'dan Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin.
Evet, Radu Yüden'in bu filmini imkanınız olursa gerçekten büyük perdede izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, Mubi'de var ama İstanbul Modern'in sinema salonu da çok güzel, perdesi de çok güzel. O salonu da övmelere doyamıyorum. O yüzden çok iyi bir fırsat bu filmi izlemek için İstanbul Modern'de. Aynı tarihlerde bir de İstanbul aslında Dokumentarist'in 17.sine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Belgesel Günleri 8-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek bu yılda. Programı da çok yeni açıklandı. Bu yıl için hakikaten beklediğimiz yine birbirinden ilginç filmlerden oluşan bir şey var. Henüz gösterim çizelgesi açıklanmadı. Yani hangi gün hangi gösterimlerde olacak bilmiyoruz ama özellikle belgesel severler için 8-13 Haziran tarihleri arasını not etmelerini tavsiye ediyorum özellikle.
Evet, documentarist.org sitesini takip edebilirsiniz. Yavaş yavaş açıklanmaya başlayacak. Ben son senelerde bu immersive ve VR medyasına, işte sanal gerçekliğe çok sardım. Bir de sanal gerçeklik sergisi olacak bu tarihlerde Metroham'da. Documentarist bağlamında 2-3 sene önce Fransız Kültür'de yapılmıştı. Ve hakikaten benim gördüğüm en iyi VR işlerin bazılarını orada gördüm. Yani Rotterdam'da falan izlediklerimden daha başarılı, başka festivallerden gelen işler vardı. VR sevenlere de Documentarist'i tavsiye edelim. Bir yandan da tabii Sinematek'te her zamanki gibi ilginç filmler var. Farhadi programı, Kümel programı ve Erden Kral programı sürüyor, ama onların ötesinde bu hafta sonu, bugün başladı aslında, 3. Sinematek günleri gerçekleşiyor.
Evet, yani bugünkü program biraz kaçtı diyebiliriz. Öğleden sonra 6.30'da şey var, Antalya Kısalar'ın özel gösterimi var sektör buluşmaları kapsamında. Vaktiniz olursa 6.30'da sinemateye yetişebilirsiniz. Bu yıl çok konuşulan kısalardan Şirin Bahar Demirel'in Zarafet ve Şiddet arasında, Abdullah Çeper'den Kaç Gün Sürecek, Tuva Nasim'in Günaydan Dank, Yiğit Hepsev'den Aç Karnına Çıkmayalım, ki Siyad'da da en iyi kısa film ödüllerine aday olan filmler bunların bir kısmı. Ve Can Merdan Doğan'dan En Uzun Gece bugün akşamüstü 6.30 seansında gösterilebilir. Yarın da hem paneller var hem de gösterimlerle devam ediyor.
Yarınki program sabah 10'da başlıyor. Gün boyu farklı paneller düzenleniyor. Bugün de yapıldığı gibi çok farklı konularda. Özellikle öğrencilere de çok tavsiye ediyoruz. Çünkü sektörde insanlarla tanışmak, sektörde tartışılan konuları biraz dinlemek için çok çok iyi bir fırsat. Bugünkü başlıklar arasında mesela sendikaların güncel konu ve sorunlara bakışı. Festivallerde ilk durak Selanik Film Festivali. Bağımsız film yapımcıları, Türkiye sinemasında sansür ve otosansür. Yarınki programda bir de özel bir case study var. İnşallah A Boy filminin fikirden senaryoya, senaryodan filme aktarımı 13.45'te olacak. Filmin yönetmeniyle bir söyleşi. Yani farklı başlıklarda gün boyu dediğim gibi sabah 10'dan başlayıp akşam 6'ya kadar çeşitli söyleşiler var. Akşam da yine kısa film gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor. Bu Antalya'da gösterilemeyen kısa filmler burada gösterilecek. Bir yandan da paralel oyunculuk ve kast atölyeleri var. Yaratıcı sunum yolları ve pitching atölyeleri, animasyon ve stop motion atölyeleri. Yani hakikaten özellikle öğrenciler için. Öğrencilere bir de indirim var çünkü. Ama sinema sektörüne ilgili herkes için çok iyi bir fırsat bu hafta sonu.
Evet, hakikaten biz de tavsiye ediyoruz kaçırılmamasını. Önümüzdeki haftada Melis'in söylediği gösterim programlarıyla devam ediyor olacak. Salı akşamı saat 8'de Asgar Farhadi'den Satıcım. Çarşamba akşamı 8'de Harry Kümel seçkisinden Malper Twist. Ve Perşembe akşamı da Erden Kral'dan Hakkari'de Bir Mevsimi izleyebilirsiniz.
Evet ve tekrar gelelim biz Kana. Çünkü geçen hafta yarışma.
Geçmeden önce ben küçük bir parantez de açmak istiyorum. Aslında bu yakadan Beyoğlu sinemasından henüz Haziran ayı programı açıklanmadı, ama 1 Haziran itibariyle artık Haziran programına geçilecek. Hafta içleri, hafta sonları farklı saatlerde çeşitli işbirlikleriyle çok sayıda film gösteriliyor. Paneller, söyleşiler devam ediyor olacak. Onlara ilaveten ben de 9 Haziran Pazar günü Altyazı Sinema Dergisi seminerleri kapsamında Sinema ve Hafıza başlıklı bir seminer veriyor olacağım. Saat 3'te başlayacak. Tüm dinleyicilerimizi de, imkanı olanları ve sinemaya meraklıları da bekliyoruz 9 Haziran'da Beyoğlu Sineması'na.
Evet, haftaya da hatırlatırız. Yeşim'in dediği gibi henüz Haziran programı açıklanmadı. En iyi yolu Instagram hesabını takip etmek, İBB Beyoğlu Sineması olarak. Evet, bütün bu etkinlikleri şimdi bir kenara koyup biz geçen haftaya dönüyoruz. Geçen haftaki programı yaptığımızda henüz Cannes'da ödüller açıklanmamıştı. Biz yarışmada gördüğümüz filmleri konuşmuştuk uzun uzun. Ama arada tabii ödüller verildi. Bizim yarışma dışı gördüğümüz şeyler de var. Benim özellikle gittiğim immersive yarışması bence ilginç şeyler içeriyordu. Onlardan da biraz bahsetmek istiyoruz bu hafta. Zaten bu filmlerin bir kısmını önümüzdeki aylarda da çeşitli festivallerde ya da gösterime girdikleri zaman anacağız tekrar. Evet, Yeşim, nereden başlayalım? Ödülleri hatırlatarak belki dinleyicilerimize.
Evet, bence ödüllerle başlayalım. Biz de böyle nefesimizi tuttuk, bekledik. Bir takım ümitlerimiz de vardı ama izleyemediğimiz filmler de oldu tabii. Dönmek zorunda kaldığımız için ben çok merak etmeme rağmen Payal Kapadia'nın All We Imagine As Light'ını ve Miguel Gomez'in Grand Tour'unu izleyememiştim. Russell Hoff da keza ben ayrıldıktan sonra geldi. Ama yani ben gönlüm hangi film hangi ödül verilirse verilsin çok içime sinecek dediğim Sean Baker'ın Anora'sı Altın Palmiye'yi aldı valla. Ben hani acaba diyordum hani kadın oyuncusu çok çok iyiydi, başrol oyuncusu Mikey Madison ona bir şey çıkar derken şeyi de söylemek lazım, bu hep söylüyoruz ama yani altın şeyde Cannes'da bir ödül alabiliyor bir film. Yani hem en iyi Altın Palmiye'yi alıp hem de oyuncu ödülleri vermiyorlar. O yüzden onu söylemek lazım.
Evet, yani üç büyük ödülden birini alırsa Altın Palmiye, Grand Prix veya en iyi yönetmen başka bir ödül alamıyor. Oyunculuk ödüllerini alamıyor. O yüzden de Altın Palmiye'yi alan Sean Baker'ın Anora'sı, Payal Kapadya'nın All We Imagine As Light'ı ve Miguel Gomez'in Grand Tour'u diğer dallarda başka bir şey alamadı. Ancak jüri ödülünü alan, ki o daha ufak bir ödül, Emilia Perez aynı zamanda kadın oyuncularına en iyi kadın oyuncu ödülünü getirdi. Üç oyuncuya birden verildi.
O da aslında bir ensemble filmiydi, onu diyebiliriz. Bence Sean Baker'ın Anora'sı da gerçek bir ensemble filmi. Emilia Perez de öyle. Ama jüri Emilia Perez'i sevmiş. Bunu da söyleyebiliriz. Hani geçen hafta biraz konuşmuştuk. Eleştirmenleri bölen bir film olmuştu. Biz daha seven taraftaydık. Jüri de sevmiş. Ben birazcık da Greta Gerwig'in varlığını da sonuçta geçen yılın en çok konuşulan müzikalini çekmiş yönetmen olarak. Ona o şey geçmiş yani muhtemelen bir sevdiler. Ama Grand Prix'de Payal Kapadya'nın All We Imagine As Light'ına
Ama o
gitti.
konuşuluyordu zaten. Hani hem
Onun
güçlü bir film olması, hem 30 yıl
konuşuluyor.
sonra ilk defa Hindistan'dan bir film gelmesi, kadın yönetmen olması, hani onun büyüklerden birini alacağına neredeyse tek kesin gözüyle bakılan şey oydu. Ben
Bir
burada
taraftan da aslında ilk kurmaca film. Yani Kapadya'nın bir önceki filmi de Cannes'da yarışmıştı. O bir belgeseldi. Gösterilmişti. Çok da iyi bir belgeseldi. Bizde de mesela festivalde değil, Biennale'de gösterilmişti. Ben de Biennale kapsamında izlemiştim o
ben de onu
zaman.
sanırım Uçan Süpürge'de
Olabilir.
izledim. Erkek oyuncuya gelmek istiyorum ben. Çünkü filmden çıktığımda Jesse Plemons Oscar alacak galiba dedim. Jesse Plemons Cannes'da en iyi erkek oyuncuyu aldı ve hani Oscar adaylığını şu anda zaten garantiledi.
Evet, kesinlikle.
Ve yani tamamen hak ederek üç farklı karakter, çok farklı birbirinden, zaten çok iyi oyuncu, zaten birkaç senedir zorlayıp duruyor. Hiç şaşırtmayan bir ödül oldu o ve çok sevindim. Bir de özel bir ödül yarattı jüri. Muhammed Resulof'un The Seed of the Sacred Fig, kutsal incirin çekirdeği. Bir şey alır mı acaba deniyordu. Herhalde jüri bölündü, bir şeyler oldu. Hani öbür filmlere vermek istediler ana ödüllerden birini, ama onu da eli boş yollamak istememişler belli ki. Ona bir özel ödül verdiler. Bir de yine bu jürinin verdiği ödüllerden senaryo ödülü de Coralie Ferjan'ın The Substance'ına gitti ki o da adı geçen filmlerden biriydi aslında büyük ödüller içinde. Ama bir yandan da böyle bir body horror korku tür filmi olduğu için genelde tür filmlerine ana ödüller gitmiyor. Burada da yine öyle bir durum oldu. Senaryoyu uygun görmüşler.
Evet, yani senaryo konusu da ilginç oldu aslında orada. Çünkü eleştirilen taraflarından biri senaryosuydu filmin sonrasında. Değişik bir tercih oldu diye düşünüyorum onda. Diğer ödüllere de geçelim mi?
Evet, yani çok bir sürü de ufak ufak ödül var ama ana bazı ödülleri anmak istiyoruz. Özellikle de en iyi ilk filme verilen Altın Kamera, Armand. Zaten başrolün ne de ana yarışmada olsa en iyi kadın oyuncu gider deniyordu. Halfdan Ullmann Tondel. Buradaki Ullmann bildiğiniz Ullmann. Liv Ullmann'ın ve Ingmar Bergman'ın torunu kendisi.
Evet, valla yeteneğin genetik bir şeyi de varmış. Onu söyleyebiliriz burada diye
Yani
düşünüyorum.
çevrenin de katkısı vardır herhalde.
Muhtemelen dediğin gibi, ama benim de beğenilen filmlerden biriydi dediğin gibi.
Belki Fipreskileri de en azından ana yarışmayı söyleyelim. Muhammed Resulof'a bir ödül de oradan geldi. Fipreski ödülünü aldı. The Seed of the Sacred Fig. Bir de bizim Yeşim'le sevdiğimiz bir bölüm. Cannes Classics. Sinema üzerine belgesellere de verilen bir ödül var. Bu da iki filme paylaştırıldı. Ernest Cole, Lost and Found. Raoul Peck'in filmi bu. Ve The Brink of Dreams. O da Mısır'da oyunculuk hobi olarak işte bir oyun tiyatro grubu kuran genç kızların öyküsü. Öbürü de Güney Afrikalı fotoğrafçı Ernest Cole'un hikayesi. Ya o da
Beğenmiştim
güzel bir seçkiydi. Hani insan sırf bunlara gireyim, seyredeyim, restore edilmiş filmler ve film üzerine belgeseller de diyebilir Kanda. Sen gördün de üstelik Ernest Cole'u, değil mi?
ben. Onu gördüm ve çok çok beğendim. Şöyle bir güzel haberim olabilir. Filmin yapımcılarından biri Netflix'ti. Netflix'in logosunu gördüm. O yüzden umarım kısa zamanda Netflix ekranlarında da daha geniş çapta izleyicilere kavuşur. Yani yapımcılardan bahsederken tabii bu arada Altın Palmiye'yi alan Anora'nın yapımcısının da Neon film olduğunu bir tekrar hatırlatmak istiyorum. Neon'un bu zannediyorum 5. Altın Palmiye'si oldu. En son ben Cannes'a gittiğimde Parazit de bir Neon filmiydi mesela. Neon'un tercihleri, yaptığı filmler ve Cannes'da karşılığını almış olması da hani bazen bazı sinefillerin ilgisini çekebiliyor. Film başlarken o önde çıkan bir takım logolar artık dünya sinemasına yön veren, işte mesela Match Factory gibi hani şeyler. Neon'u takip etmenizi tavsiye ederim.
Evet, Match Factory arada Mubi satın aldım.
Evet.
Belli bir bakış ilginç bir bölümü festivalin, daha yenilikçi, daha az tanınan yönetmenlerin filmlerinin olduğu. Orada Guan Hu'nun Black Dog filmi aldı ana ödülü. Jüri ödülü de Boris Lojkin'in The Story of Süleyman'ına gitti.
Evet. Yönetmenlerin Directors Fortnight Kenza bölümü var. Burada da Jonas Trueba'nın The Other Way Around'u Avrupa sinemaları ödülünü aldı. Bir de burada izleyici ödülü vardı. Hakikaten de orada çok büyük bir hevesle bu bölümde film izlediğiniz zaman girişte çıkışta işte form doldurun izleyici ödülü falan diye yönlendiriyorlar. Yine festivalin en çok konuşulanlarından Matthew Rankin'in Universal Language'i izleyici ödülünü aldı.
Eleştirmenler Haftası bölümünde ise büyük ödül Federico Luis'in Simon of the Mountain filmine gitti. Evet, yani ana şeyler bunlar. Ben Andrea Arnold'un ödül alamamasına bir miktar üzüldüm. Bu ek bir sürü
Görmedi yani böldü.
böyle bir şey ödülü aldı. Vatandaşlar ödülü diye bir özel bir ödül varmış. Onu aldı. Onun ayrıca bir bülteni geldi ama hani Kan'ın kendi duyurduğu şeyler arasında görünmüyor bile. Yani bence seçkideki en iyi, benim gördüklerim arasında en iyi filmdi. O yüzden bir tek onu almasına üzüldüm açıkçası. Onu demişken, yarışma dışı gördüğümüz, anmak isteyeceğimiz filmlere de bir bakacak olursak, benim aslında bir tane var. O da bu sinema belgeselleri arasındaki Elizabeth Taylor, The Lost Tapes'ti. Belgesel olarak çok yenilikçi değildi ama Elizabeth Taylor'un zamanında yapılmış çok iyi bir dizi röportajı, kendi sesinden ve çok da iyi bir araştırmayla, zaten materyalde çok fotoğraflar, filmler, böyle bir ufacıkken meşhur olan bir kadının hikayesini kendi ağzından dinlemek, Nanette Burstein'in filmi, bence gayet iyi yapılmıştı. Bir HBO filmi, yani umarım bizde de bir takım platformlarda bulunur olur yakında.
Benim de yarışma dışı izlediklerimden bahsedebileceğim, bizde de vizyona girmesi planlanan Maria ya da Being Maria filmi, Jessica Paludon yönettiği bu filmde de Maria Schneider'ın sinemaya girişi ve o meşhum Paris'te son tangoda başına gelenleri anlatıyor bu filmde. O film yani gencecik bir oyuncuyken Bernardo Bertolucci ve Marlon Brando'nun böyle bayağı arkasından iş çevirip onu şu an düşünmesi ve tahayyül etmesi bile tüylerimi diken diken eden bir sahneyi çekmeye zorlamaları. Yani hakikaten bütün bunları öğrendikten sonra filme dönüp o sahneye tekrar bakmayı ben başaramadım mesela. Çünkü ama işte bu filmi izlerken onun içinde o sahnenin çekilişini ya yani o anı bize izletmiş. Ve onun nasıl yapıldığını, nasıl yaşandığını ve ne durumda kaldığını ve aslında kameraların önünde ve bütün set ekibi önünde nasıl bir cinsel saldırıya uğradığını yönetmenin ve başrol oyuncusu Marlon Brando'nun işbirliğiyle. Şimdi böyle anlatırken bile insan bir kötü oluyor ve gencecik bir kadının bunu yaşamış olması kamera önünde. Ve aslında bunun birazcık onun bütün hayatını, kariyerini, her şeyi nasıl etkilediğini anlatıyor. Olayın kendisi o kadar çarpıcı ki filmi izlerken etkileniyorsunuz ama onun ötesinde film oldukça düz anlatıyor. Yani bütün bu yaşananları. Hani film biraz daha nüanslı olsaymış, daha farklı bir anlatım biçimi tercih etseymiş çok daha başka yerlere çıkabilecek bir hikaye tabii. Ama olayın kendisi bile yeterince çarpıcı. Bir taraftan da orada yaşanan şeyin çok yakın bir zamana kadar setlerde hala yaşanmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu nasıl denir? Tanrı gibi bakılan yönetmen ekolü. Bizde böyle biraz hocam ekolleri yere
Hocam
göre
ekolü, evet.
hocam ekolü. Şimdi dinleyicilerimiz sıradan dinleyicilerimiz hocam ekolü ne diyecekler? Şu setlerde yönetmenler adeta böyle her şeyi bilen ve herkesin hocam diye hitap ettiği ve ağzından ne çıkarsa yapılması gereken bu ortamından bahsediyoruz. Ben ne Türkiye'de ne de pek çok yerde hala bundan, bu kültürden uzaklaşılabildiğini düşünmüyorum. Tabii ki oyuncuları, çalışanları korumaya yönelik bir takım girişimler ve şeyler var ama hala bunun %100 herkesi koruyabildiğini düşünmek biraz saf dillik olur. Kan sonrasında sarkan haberlere bakacak olursak Ali Abbasi'nin The Apprentice filminin hala Amerika dağıtımcısı yok bu arada. Öbür taraftan Trump avukatlarına filmin Amerika'da vizyona girmesini engellemeleri için dava açmaları yönünde talimat vermiş. Oradan
Belki
gidiyor.
bundan sonra birileri alır çünkü bunun PR'ıyla dağıtım daha başarılı olabilir.
Ben filmi bu arada beğeniyorum. Geçen hafta da söylemiştim. Yani umarım bizde bir şekilde gösterime girer. Yani tavsiye ediyorum sinema severlere. Trump'ın nasıl bir insan ve nasıl bir kamusal figüre dönüştüğünü güzel anlatıyor. Sebastian Stan de çok başarılı bir şekilde canlandırıyor Trump'ı bu filmde.
Evet, ben de kısaca immersive kan'dan bahsedeyim çünkü ilk defa yarışma yapıldı. Immersive kapsayan, saran anlamına geliyor ve genelde sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik işleri için kullanılıyor. Daha önce Inarritu'nun VR enstalasyonunu göstermişlerdi 2017'de. O da çok etkileyici bir iş. Bu sefer bir yarışma da düzenlendi. Yarışmanın yanında 6 işlik bir seçki vardı. Bunlar başlıkla izlenen eserlerde hepsi. Yarışmada ise 8 iş vardı. Bunların ikisi başlıksız. Biri böyle ufak bir hologram vari bir şeydi. Öbürü ise büyük bir salonda yer ve duvarlar videoyla kaplanmış vaziyette bir hakikaten içine yürüyüp girdiğiniz bir kapsayıcı medya işiydi. Diğerlerinin beşi sanal gerçeklikti, biri arttırılmış gerçeklikti. Yani hem odayı görüyordunuz, odanın içinde diğer katılımcıları görüyordunuz, hem de gözlüğünüze yansıyan bir takım onun üstüne binen başka görüntüleri izleyebiliyordunuz. Colored adında 1950'lerde Amerika'nın güneyinde Rosa Parks'tan birkaç ay önce aslında otobüste yerini vermeyen genç bir kızın hikayesini anlatıyordu. O ödülü de aldı. Fransa, Tayvan ortak yapımı bu arada. Daha önce başka şeylerde de gösterilmiş, premier değildi yanlış hatırlamıyorsam. Benim beğendiğim Maya oldu, The Birth of a Superhero. İlk reglini gören genç bir kızın hikayesini böyle bir süper kahramanlaştırarak anlatıyordu. Çok daha interaktifti. Ama tabii interaktif olduğunda da teknik problemler çıkabiliyor. Yani kanda bile bir noktada ellerimi göremez. O ellerimi kullanabildiğim bir deneyimdi ve bir noktada ellerim görünmez oldu gözlüğe. İşte elime şeyleri almak zorunda kaldım. O kullanacağım handle'ları almak zorunda kaldım. Ya orada bile problemler yaşanıyor ve bazı işler, bunların hepsi bir hayli uzundu bu arada ve hepsi oyun motorlarında geliştirilen işlerdi, Unity, Unreal gibi. Yani 360 derece video kullanarak değil de bilgisayarda üretilen işlerdi. Yani hem süreler biraz uzun olduğu için baş ağrıtmaya başlayabiliyor. Sırf o başlığı takmak bile çünkü fiziksel olarak zorlayıcı bir şey. Bir yandan da 30 dakikalık bir iş, zaten 45 dakika ona ayrılıyor ve salona sadece 3 kişi alınıyor. Yani bunların sürdürülebilirliği yok. Yani bu bir sene olur, 2 sene olur, aa ne ilginç deriz. Çok gelen giden de yoktu. Yani ben önden bilet almaya çalıştım, aa dolu dediler. Neredeyse hepsine kapıdan peki bu saatte girebilir miyim, gelen gelmeyen var mı dediğimde hepsine girebildim. Yani bu kadar az insanın görebildiği bir şekilde bu giderse devamı gelmez, ama sırf başlıkla izlenilen ve evde de tüketilebilen bir şey olursa, bir de Meta bunu çok bir iki senin işte son senelerde yaygınlaştırmaya çalıştı. Geçtiğimiz sene, bu sene başında Apple yeni başlığını duyurdu. Çok pahalı olmakla beraber. Yani oradan yaygınlaşırsa olabilir, ama enstalasyon bari böyle 2-3 kişilik vesaireler pek sürdürülebilirliğini öngöremiyorum.
Evet. Evet yani pahalı bir uğraş çünkü bir taraftan
Evet,
da.
yani bunu üretmek de zor iş. Çok interdisipliner çalışma gerektiriyor, mühendisler gerektiriyor. Sırf hani bir şey tasarladım, hayal ettim, çektim diye bir şey olamıyor. Kod yazılması gerekiyor. Hele hele etkileşimli işlerde ses mühendisliği gerekiyor. Çünkü yeterince etkili olması için o sesin de ambisonik olması, farklı yönlerden gelmesi, kafamızı biz çevirdikçe onun yönünün değişmesi başlığın içinde lazım. Bütün bunlar da çok büyük kadrolar ve bütçeler gerektiriyor.
Bu immersive teknolojiler bana uzun vadede sinema tarafı için değil ama oyunlar için daha cazip olacak gibi geliyor. Hani esas deneyimsel olarak daha uzun saatler geçirilen ve bu yatırımı yaptığına değecek bir deneyim elde etmek açısından. Yani ben şahsen iki boyutlu filmlerden çok memnunum. Üçüncü boyuta bile ihtiyaç
Süper.
duymuyorum.
İşte bütün o oyun, film vesaire deneyim hepsinin iç içe geçtiği yerler bunlar zaten. Ama o oyun kısmı bence de ağır basıyor. Çünkü etkileşimli olduğunda daha akılda kalıcı, daha heyecan verici bir şekilde bizi de dahil eden bir şey oluyor. O da oyuna yaklaştırıyor meseleyi.
Evet, böylece bir sinefilin daha sonuna yaklaştık. Bu haftadan Teknik Masa'da bize destek olan arkadaşlarımıza ve program destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ve size haftanın yeni filmlerinden Levan Akın'ın Crossing geçiş filminden şarkılarla veda etmek istiyoruz.
Herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.